Ayrım 26.
Franklar 5. yüzyılda buraya yerleştikleri zaman tarlaların ortaklığı onlarda herhalde henüz sürüyordu. Yoksa şimdi oralarda göfeşifenlerle ve at çekmeyle dağılmış mülkleri lösküter bulamazdık. Ama burada da özel mülkiyet işe karıştı ve üste çıktı. Çünkü işlenmeye elverişli topraklar söz konusu olduğu ölçüde 6. yüzyılın eski Ren kıyısı halklarının yasasında yalnızca bu mülkiyet biçiminin sözünün edildiğini görüyoruz. Ve iç Almanya'da da işlenen topraklar söylenmiş bulunduğu gibi gene özel mülkiyet durumuna geldiler. Ama eğer Cermen Fatihler toprakların ilk dağılımı sırasında ya da az sonra her ne kadar tarla ve çayırlıkların özel mülkiyetini benimsediler, yani yeni toprak dağılımlarından vazgeçtiler ise de, çünkü başka hiçbir şey söz konusu değildi, buna karşılık orman ve otlakların ortak mülkiyeti ve markın dağıtılan toprakları üzerindeki denetimi ile kendi Cermenik mark düzenlerini her yere soktular. Yalnızca Fransa'nın kuzeyinde Franklar ile İngiltere'de Anglo-Saksonlar değil ama Fransa'nın doğusunda Burgondlar, Fransa'nın güneyinde ve İspanya'da Vizigotlar, son olarak İtalya'da Ostrogotlar ve Lombardlar da böyle davrandılar. Bu son ülkelerde bununla birlikte bildiğimiz kadarıyla mark kurumlarının izleri günümüze kadar varlıklarını ancak yüksek dağlık yerlerde sürdürebilmişlerdi. Mark düzeninin almış bulunduğu çehre, işlenmiş toprakların yeni dağıtımlarının bırakılması sonucu o zaman bize yalnızca 5. yüzyıldan 8. yüzyıla kadarki Cermen yasalarında değil, ama Orta Çağ'ın İngiliz ve İskandinav yasalarında Almanya'da 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadarki hukuk ilişkileri, Weichtümer adı verilen sayısız mark yönetmeliklerinde ve Fransa'nın kuzeyindeki Kütümüslerde çevirenin notu, alışkılar, töreler görünen çehredir. Mark Birliği, tarla ve çayırlıkları üyeleri arasında devirli bir biçimde dağıtma hakkından vazgeçerken, bu alandaki öbür haklarının bir tekini bile bırakmadı. Ve bu haklar çok önemli haklardı. Birlik, topraklarını başka ereklerle değil ama yalnızca tarla ve çayırlık olarak kullanmaları için özel kişilere vermişti. Bireysel mülk sahiplerinin bu kullanımı aşan hiçbir şeye hakkı yoktu. Toprakta bulunan hazineler eğer bir saban demirinden daha büyük bir derinlikte iseler toprak sahiplerinin değil ama ilkin topluluğun oluyorlardı. Maden çıkarma hakkında da böyleydi. Bütün bu haklar daha sonra toprak sahipleri ve prensler tarafından kendi öz çıkarlarına döndürüldüler. Ama tarla ve çayırlıkların kullanımı da birlik tarafından denetleniyor ve bu iş şöyle yapılıyordu. 3 yıllık almışık ekiminin hüküm sürdüğü yerlerde, hemen her yerde, köy tarlalarının tümü her biri almaşarak 1. yıl kış ekimlerine, 2. yıl yaz ekimlerine, 3. yıl dinlenmeye ayrılmış bulunan eşit büyüklükte 3 tarla biçiminde bölünüyordu. Böylece köy her yıl kendi kış, yaz ve dinlendirme tarlasına sahip bulunuyordu. Toprak dağıtımı sırasında ortaklığın her üyesinin payının, herkesin kendini kış ekimlerinin yalnızca kendi kış tarlası payında yapılabileceği yolundaki kolektif zorlamalara sakıncasızca uydurulabileceği bir biçimde her 3 tarla üzerine de eşitçe dağıtılmasına özen gösteriliyordu. Dinlenmeye bırakılan tarla, dinlenme süresi boyunca ortak mülk durumuna geliyor ve birliğin tümüne otlak hizmeti görüyordu. Öbür 2 tarla üzerinde de hasat yapılır yapılmaz bunlar da ekim mevsimine kadar ortak mülk durumuna geliyor ve ortak otlak olarak kullanılıyorlardı. İkinci kesimden sonra çayırlıklar içinde durum böyleydi. Hayvanların otlatıldığı bütün tarlalarda tarlayı elinde tutan kişi tarla çitlerini kaldırmak zorundaydı. Bu otlak yönetmeliğinin doğal koşulu ekim zamanının olsun, hasat zamanının olsun, özel kişiler tarafından belirlenmemiş ama birlik ya da töre tarafından herkes için ortaklaşa saptanmış olmasıydı. Çevirenin notu, ayrı basımda Engels şöyle der. Ve bu türlü ekim ve otlak yönetmeliklerini ya da bunların kalıntılarını bulduğumuz yerlerde bunlar eski mark birliğinin kalıntılarıdırlar. Geri kalan tüm topraklar, yani ev ve eklenti ya da dağıtılmış toprak olmayan topraklar ilk zamanlardaki gibi ortak kullanım için ortaklaşa mülkiyet olarak kalıyorlardı. Orman, otlak, fundalıklar, bataklıklar, ırmaklar, gölcükler, göller, yollar ve patikalar, av ve balıkçılık yerleri. Topluluğun her üyesinin dağıtıma konulan işlenmeye elverişli mak toprakları üzerindeki payı başlangıçta nasıl eşit büyüklükte idiyse, ortaklaşa markın kullanılışındaki payı da eşit büyüklükteydi. Bu ortaklaşa marktan yararlanma biçimi üyelerin tümü tarafından belirlenmişti. Eğer o güne kadar işlenen topraklar yetmezse ve eğer ortak markın bir parçası ekime ayrılacaksa, bölüşüm süreci de böyle oluyordu. Ortak markın başlıca kullanımı hayvanların otlağı ve meşe palamudu devrişimiydi. Ayrıca orman, kereste ve odun, hayvan yataklığı, yabanıl meyve ve mantar, bataklıklar da içerdikleri zaman turba sağlıyorlardı. Otlaklar, orman kullanımı ve bunun gibi üzerindeki yönetmelikler bize en çeşitli yüzyıllardan kalmış ve eski yazısız törel hukukun karşı koma konusu olmaya başladığı zamanlarda yazı ile saptanmış bulunan çok sayıdaki mark hukuk ilişkilerinin ana içeriğini oluştururlar. Hala var olan ortaklaşa ormanlar bu eski dağıtılmamış markların önemsiz kalıntılarıdırlar. Ormanın halk bilincine derinden derine işlemiş, o içinde herkesin çiçek derleyebileceği, yabanıl meyve, mantar, kayısı kozalığı ve bunun gibi toplayabileceği, kısacası hiçbir zarar vermedikçe canının istediği her şeyi yapabileceği ortak bir mülk olduğu fikri de hiç değilse Batı ve Güney Almanya'da bir başka kalıntıdır. Ama Bismarck buraya da burnunu sokar ve yabanıl meyveler üzerindeki ünlü yasaları ile 35 Batı eyaletlerine eski Prusya'nın feodal yönetmeliğini verir. Topluluk üyeleri eşit toprak paylarına, eşit kullanım haklarına sahip bulundukları gibi başlangıçta yasamada, yönetimde ve mark içindeki yargılamada da eşit bir paya sahip bulunuyorlardı. Belirli zamanlarda ve çoğu kez gerekli olduğu zaman mark işlerini düzenlemek ve suçluları ve anlaşmazlıkları yargılamak için açık havada bir araya geliyorlardı. Bu, kısaca söylemek gerekirse, başlangıçta büyük bir mark meclisinden başka bir şey olmayan en eski Cermanik halk meclisiydi. Oldukça seyrek durumlarda da olsa yasalar çıkarılır, görevliler seçilir, yönetimleri denetlenir ama özellikle adalet işleri düzenlenirdi. Başkanın yalnızca sorular sorma hakkı vardı, yargı bulunan üyelerin tümü tarafından verilirdi. Çok eski zamanlarda mark düzeni kralları bulunmayan bu Alman aşiretlerinin pratik olarak tek örgütüydü. Büyük akınlar sırasında ya da az sonra yok olan eski aşiret soyluluğu kendini düzenle, bu düzenle doğal olarak doğmuş bulunan her şeyle de olduğu gibi kolayca uyar duruma getirdi. Tıpkı 17. yüzyılda Kelt Klan soyluluğunun kendini İrlanda toprakları ortaklığı ile uyar duruma getirmesi gibi. Ve bu sistem Almanların tüm yaşamına öylesine işlemiştir ki, halkımızın gelişme tarihinin her adımında onun izini buluruz. En eski zamanlarda tüm kamu gücü barış döneminde salt adli bir güç idi. Ve bu da yüzlüğün, ülkenin, tüm halkın halk meclisine dayanıyordu. Ama halk mahkemesi yalnızca salt markın işleri olmayan ama kamu güçleri alanına da giren olaylarla uğraşan mark halk mahkemesi idi. Hatta ülkeler örgütünün gelişmesi sonucu resmi ülke mahkemeleri ortak mark mahkemelerinden ayrıldıkları zaman bile adli güç her iki durumda da halkta kaldı. Charlemagne ancak eski halk özgürlüğü tam bir gerileme durumunda bulunduğu ve adalet hizmeti askeri hizmetle birlikte yoksullaşmış özgür yurttaşlar için bunaltıcı bir yük durumuna geldiği zamandır ki çoğu bölgelerin ülke mahkemelerinde halk mahkemesinin yerine belediye görevlileri mahkemelerini geçirebildi. Engels'in notu, bu mahkemeleri Bismarck Lönnhardt'ın belediye görevlileri ile hukukçuların birlikte yargıladıkları belediye görevlileri mahkemeleri ile karıştırmamak gerek. Eski belediye görevlileri mahkemesinde hiçbir hukukçu yoktu, başkan ya da yargıç duruşmalarda oy sahibi değildi ve kararı belediye görevlileri kendi başlarına veriyorlardı. Ama bunun mark mahkemeleri ile hiçbir ilgisi yoktu. Tersine onlar Orta Çağ'ın feodal adalet mahkemeleri için örnek olarak kaldılar. Orta Çağ feodal mahkemelerinde de karar verenler bağımlıların kendileri olduklarından hükümdar soru sormaktan başka bir şey yapamıyordu. Köy kuruluşu bağımsız bir köy markına uygulanmış mark düzeninden başka bir şey değildir ve köy kent durumuna dönüşür dönüşmez, yani kendine hendekler ve surlarla kuşatır kuşatmaz kentsel kuruluş durumuna dönüşür. Daha sonraki tüm kentsel düzenler bu kentsel markın özgün örgütünden çıkmışlardır ve son olarak Orta Çağ'ın toprağın ortaklaşa mülkiyetine dayanmayan sayısız özgür birliklerinin yönetmelikleri mark düzeninden kopya edilmişlerdir. Özellikle özgür loncaların yönetmelikleri böyledir. Loncaya tanınmış bulunan belli bir mesleği yalnızca o lonca üyelerinin uygulama hakkı tamamen olağan bir mark gibi görünmüştür. Loncalarda her üyenin ortak gelirler kaynağına katılmasının sıkı sıkıya eşit ya da elden geldiğince eşit olmasına da aynı kıskançlıkla, çoğu kez aynı araçlarla büyük özen göstermiştir. Mark düzeni, tarım geliştiği ölçüde ve yükselmekte olan büyük toprak mülkiyetine karşı savaşımı içinde, burada kamusal yaşamın en değişik alanlarında ve en çeşitli gereklilikler karşısında göstermiş bulunduğu bu hemen hemen mucizeli uygulanma kolaylığının bir kanıtını daha verir. Ortaya çıkışı, Cermenlerin Cermenya'ya yerleşmesinden, yani hayvancılığın geçim araçlarının ana kaynağını oluşturduğu ve Asya'dan getirilmiş ve yarı yarıya unutulmuş bulunan tarımın o sıralarda yalnızca yeniden canlandığı bir çağdan başlar. Orta Çağ, tüm süresi boyunca toprak sahibi soyluluğa karşı ardı arkası kesilmez ve güç savaşımlar içinde onun varlığını sürdürdüğünü görmüştür. Ama onun zorunluluğu her zaman öylesine güçlü bir biçimde duyulmuştur ki, soyluluğun köylülerin toprağını kendine mal ettiği her yerde angaryacı köylerin düzeni, toprak beylerinin haksızlıkları ile adam akıllı budanmış da olsa bir mark düzeni olarak kalıyordu. İleride bunun bir örneğini vereceğiz. İşlenebilir toprağın mal edilme ilişkileri ne kadar değişken olursa olsun, henüz ortada bir ortak mark kaldığı sürece o kendini bu ilişkilere uydurur. Tıpkı ortak mark özgür olmaktan çıkar çıkmaz kendini onun üzerindeki en çeşitli mülkiyet haklarını uydurduğu gibi. Soyluluk ile hükümdarların iyi dilekli desteğinden yararlanan yüksek aşamalı papazlar sınıfı tarafından bölüştürülmüş olsun olmasın, hemen tüm köylü topraklarının soyulması ona ölüm yumruğunu indirdi. Ama gerçeklikte ancak kırsal ekonominin büyük işletmeleri son 100 yıl, 18. yüzyıl içinde tarımı bir bilim haline dönüştürdükten ve yepyeni işletme yöntemleri uygulamaya başladıktan sonradır ki mark, bundan böyle tarımsal işletme biçimi olarak yaşamaya yeteneksiz, iktisadi bakımdan aşılmış bir biçim olarak görünmüştür. Mark düzeninin ilk yok olma belirtileri kendilerini daha büyük akınlardan az sonra gösterirler. Halkın temsilcileri olma niteliğiyle Frank kralları, maiyetlerindeki adamlara, askeri şeflerine, piskopos ve papazlara verdikleri armağanlar biçimi altında saçıp savurmak üzere tüm halkın malı olan engin topraklara, özellikle ormanlara el koydular. Bu anlamda soyluluk ve kilisenin gelecekteki büyük toprak mülkiyetinin ilk işaret direklerini dikenler onlardır. Kilise daha sonra Charlemagne'den çok önce tüm Fransız toprağının üçte birine sahip bulunuyordu. Ve bu oranın çok az bir farklılıkla tüm Katolik Batı Avrupa için Orta Çağ boyunca geçerli olduğu da kuşkusuzdur. İçeride olduğu kadar dışarıda da ardı arkası kesilmeksizin birbirlerini izleyen ve sonuçları düzenli olarak mallarının ve topraklarının zoralımı ile kendini gösteren savaşlar büyük sayıda köylüyü yıkıma uğrattı. Öyle ki daha Moravenjiyenler zamanında çok sayıda topraksız özgür insan vardı. Çarşgan'ın sürekli savaşları özgür köylüler sınıfının başlıca gücünü yok etti. Başlangıçta her özgür toprak sahibi askerlik ödevinde bulunma zorunluluğu altındaydı ve yalnızca kendi donatımı değil, ayrıca savaş hizmetindeki 6 ay süresince yiyeceğini, içeceğini de sağlaması gerekiyordu. Daha Charlemagne çağında gerçekte 5 erkekten ancak birinin orduya katılabilmesinde şaşılacak hiçbir şey yok. Köylülerin özgürlüğü, Charlemagne'in ardıllarının düzensiz yönetimi altında daha da çabuk yitirildi. Bir yandan Norman akınları, kralların bitmez tükenmez savaşları ve büyük toprak beylerini ardı arkası kesilmez dalaşmalarının yol açtığı yıkımlar, özgür köylüleri birbiri ardından bir metbuğun, suzerain, korunaklılığını arama zorunda bıraktı. Öte yandan büyük feodaller ile kilisenin açgözlülüğü bu süreci daha da hızlandırdı. Hile, vaat, tehdit, zor kullanma aracıyla daha çok köylüyü ve daha çok toprağı bağımlılık altına aldılar. Her durumda köylünün toprağı beyin toprağı durumuna gelmişti ve eğer en iyi durumda toprak köylülerin işletmesine veriliyordu ise ancak yükümlülük ve angaryalar karşılığı veriliyordu. Ama köylü, özgür toprak sahibi durumundan bağımlı haraçlı ve angaryacı, hatta serf durumuna düşmüş bulunuyordu. Batı Frank İmparatorluğunda genel olarak Ren'in batısında kural olan durum bu durumdu. Buna karşılık Ren'in doğusunda çoğu dağınık, çok seyrek olarak da özgür köyler biçiminde toplanmış, oldukça önemli bir sayıda özgür köylü varlığını korudu. Gene de buralarda bile 10. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar soyluluk ve kilisenin ağır basması durmadan daha çok köylüyü bağımlılık boyunduruğu altına düşürdü. İster kilise adamı, ister laik olsun, bir şey bir köylünün mülkünü kendi eline geçirdiği zaman aynı zamanda mark içinde bu mülke bağlı bulunan hakları da kazanıyordu. Yeni toprak beyleri mark birliğine başlangıçta bu birlik içinde geri kalan özgür ve angaryacı üyeler ile hatta kendi öz serfleri ile yalnızca hak eşitliği elde ederek giriyorlardı. Ama çok geçmeden köylülerin direngen direncine karşın birçok yerde mark içinde haksız ayrıcalıklara sahip çıktılar. Ve hatta markı kendi beyliklerinin egemenliği altına almak onlar için çoğu kez olanaklı oldu. Ama gene de eski mark birliği beylerin bu vesayeti altında da olsa varlığını sürdürüyordu. Brandenburg ve Silesia'nın çevirenin notu ayrı basımda Engels bu tümcenin başına bir de Doğu Prusya ekler. Renania'nın Frison, Hollandalı, Sakson ve Frank kolonları ile yurtlandırılması tarımsal işletme bakımından hatta büyük toprak mülkiyeti durumunda da mark kümelenmesinin bu çağda bile mutlak zorunluluğunu en çarpıcı bir biçimde gösterir. 12. yüzyıldan itibaren çevirinin notu ayrı basımda 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar insanlar beylik toprakları üzerinde köy köy yerleştirilirler ve bu iş Alman hukukuna yani beylik üzerinde varlığını sürdürdüğü kadarıyla eski mark hukukuna göre yapılır. Herkese çiftlik ve eklentiler olarak köyün tarlaları içinde bir pay, eski töreye göre at çekme ile belirlenen pay ile çoğu kez beyliğin ormanı seyrek olarak da özel mark içinde ağaç ve otlaklardan yararlanma hakkı düşer. Hepsi de soydan geçme olarak toprak mülkiyeti kolonların soydan geçme belirli yüküm ve hizmetler borçlu bulundukları beye kalıyordu. Ama bu yükümlülükler öylesine ölçülüydüler ki köylülerin durumu Almanya'nın bütün öbür bölgelerinde olduğundan daha iyiydi.